Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 23 Behmen 1400 Hicri Kameri, 10 Recep 1443 ve Miladi 12 Şubat 2022 Cumartesi. Bu akşamki ayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Ay Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, semavi tilavetler, kalıcı tır, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Neşr-ü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi İran halkına teşekkür etti. Son 24 saatte koronavirüsten 133 vatandaş daha hayatını kaybetti. Ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'ya gitti. Türkiye'de yeni ekonomik paket açıklandı. Türkiye'de 6 parti lideri ilk kez bir araya geldi. Ve Ukrayna krizi büyüyor, ülkeler vatandaşlarını uyarıyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e İran halkına sağlık protokollerine uyarak 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne görkemli ve destansı şekilde katıldıkları için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Reis'e bugün korona ile mücadele ulusal komitesi oturumunda yaptığı konuşmada İran halkına sağlık protokollerine uyarak 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne destansı şekilde katıldıkları için teşekkür ederek İslami İran'ın geleninde halkın korona salgınına rağmen sağlık protokollerine uymak suretiyle Kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamına olan yürekten bağlılık ve sevginin güzel tablolarını ortaya koyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında aşılamanın devam etmesine ve sağlık protokollerine uyulmasına ve genel eğitim ve bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüs salgını yüzünden ülkede 133 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 133 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18.598 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133.570'e, vaka sayısı ise 6.780.453'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.343'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.281.274'e ulaştı açıklaması yapıldı. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı ise toplam olarak 137.334.302 doza yükselmiştir.
Viyana'daki 8. tur müzakereler devam ediyor. İran ve Rus heyetleri bugün sabah saatlerinde Kuborka Oteli'nde bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırekene ve Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov'un başkanlığındaki İran ve Rus heyetleri bugün sabah saatlerinde Viyana'da bir araya geldi. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlere ilişkin çalışma grupları oturumları dün İran ile 4+1 grubu ülkelerinden uzmanlarının katılımıyla düzenlenmişti. Amerika 2018 yılında eski başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya yeniden başlamıştı.
Ekonomi diplomasisinden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari Viyana'ya gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin İran ile 4+1 grubu arasında düzenlenen görüşmelere katılmak üzere bu kente gitti. İran ile 4+1 grubu uzmanları ve heyetleri arasında görüşmeler Kuborg Oteli'nde devam ediyor. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son zamanlarda Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda yaptığı görüşmede İran'ın anlaşmaya varmak için ciddi olduğunu, Viyana görüşmelerinde bazı olumlu gelişmelere rağmen hala İran'ın beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca İran'ın ulusal çıkar ve kırmızı çizgilerinin kararlılıkla korunacağına da vurgu yaptı.
İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Abulfazl Şekarci, düşmanın İslam İnkılabı Direniş Cephesi'ne darbe indirmek peşinde olduğunu belirtti. General Şekarci, İslam İnkılabı'nın Yüce Allah'ın en büyük nimeti olduğuna işaretle, İran'a karşı ekonomik yaptırımlar ve savunma ve askeri imkanların sağlanmasına uygulanan yaptırımlara rağmen bugün Kutsal İslam Cumhuriyeti'nin bölge ve dünyada onur ve izzete kavuştu, bunun şehitlerin kanı ve İslam İnkılabı rehberinin dahice liderliği sayesinde elde edildiğini vurguladı.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde yeni ekonomi paketini açıkladı. Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarruflar yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, vatandaşlar biriktirdikleri altınları kolay ve güvenilir şekilde finansal sisteme teslim edecekler, fiziki olarak da geri alabilecekler. Bunun için de kuyumcu sayısı 1500'ün üzerine olacak. Yatırım destek paketinin 25 milyar dolarlık bir destek olacağını ifade eden Nebati, enflasyonla mücadele timi oluşturulacağını, bu timin ilgili yerlerde gerekli müdahale yapacağını kaydetti. Türkiye Maliye Bakanı ayrıca KDV'nin %8'den %1'e indirileceğini de sözlerini ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyarette bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bu ay üst düzey bir heyet başkanında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğine işaretle ikili ilişkileri geliştirmek için önemli adımlar atacaklarını vurguladı. Yapılan planlamaya göre Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde Dubai'de Expo Fuarı'na katılacak. Daha önce de Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Zayed Ali Nahyan, 9 yılın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gitmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki projelere 10 milyar dolarlık yatırım teklifini işaretle bu yatırımla geleceğin değişeceğini de kaydetti.
Türkiye'de 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet siyasi partinin liderleri bugün bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara, Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi tesislerindeki toplantısında parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan 2023 seçimleri ve yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulundukları, gündemde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmadığı ifade edildi. Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması, toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Arge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AKP'nin oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor diyen AK Partili Şen, düzenleme sonrası artacaktır ifadelerine kullandı. AK Parti'ye gelen Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimleri öncesi yapılan farklı anketlerde oyları %30 bandının altına dahi düştüğü görülen partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Faturalar ve zamlar sonrası AK Parti'nin oy oranında düşüş meydana geldiğini söyleyen Şen, önce 37 küsura düştü, şu anda 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Arge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan gündem özel programına konuk oldu. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin oy oranını verdi. Şen şunları söyledi: bir teyo pehlivan vardı ya, o derdi bende yalanda yok hilafta. Ben AK Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim, düştüyse düştüm derim, çıktıysa çıktım derim, benim böyle bir huyum var ifadesini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği yasa dışı saldırılarında 3 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Irak yönetimi ve çeşitli kesimler ve çevrelerin tepki ve itirazlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin kuzeyinde PKK ile mücadele bahanesiyle operasyonu ve askeri varlığına devam ediyor. Bağdat yetkilileri defalarca Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin askeri varlığını işgal olarak niteleyerek bunu kınamıştır. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK mevzilerini hedef aldı. Saldırı sonucu 3 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
PKK'nın hapisteki lideri Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon düzenlendi. Mersin'de PKK KCK'ya yönelik soruşturmada PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK, KCK, YPG, PYD örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan örgütün kadın yapılanması TCA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri bildiren 52 kişi tespit edildi. Ekipler Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinden desteğiyle baskın düzenlendi. Bu arada Kürt yönetmen ve oyuncu Abdüsselam Kılgı İzmir Havalimanı'nda gözaltına alındı. Almanya'dan Mardin'e gitmek için yola çıkan Kürt yönetmen ve oyuncu Abdüsselam Kılgı, aktarma yapacağı İzmir Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Türkiye vatandaşlara Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı. Türkiye'nin Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, bu çerçevede vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir ifadesi yer aldı. Duyuruda vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi. Ayrıca acil durumlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin telefon hatları ile irtibata geçebileceği belirtildi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Make ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Make ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Bu arada Ukrayna krizi büyüyor, ülkeler vatandaşlarını uyarıyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerin kendi vatandaşlarını Ukrayna'dan derhal çekilmelerini istemelerinin ardından Rusya da kendi diplomatlarını çekme kararı aldı. Batı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan Amerika Birleşik Devletleri Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünü kaydederek Batı medyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını içeren asılsız haberler yaydığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna krizi hakkında Batılı ülkelerin üst düzey yetkililerinden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 2021 sonu ile 2022 başında dünya enformasyon alanı ölçeğinde ve karmaşıklığında eşi görülmemiş bir medya kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyanın amacı dünya topluluğunu Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığına ikna etmek denildi. Batı medyasının dürüst gazetecilik standartlarına aykırı olarak Moskova'nın saldırgan niyete sahip olduğu tezini kamuoyuna aşılamak amacıyla açık dezenformasyon yaydığı ve manipülasyonlara başvurduğu kaydedilen açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki krizin barışçıl ve diplomatik çözümüne olan bağlılığına ilişkin defalarca kez yaptığı açıklamaların görmezden gelindiği vurgulandı. Bakanlık ayrıca Batı'nın askeri altyapısını Rusya sınırlarına doğru ilerlettiği, Ukrayna'ya askeri ve teknik destek sağladığı ve bu ülkeyi silahlandırdığı, askeri uzmanlarını bu ülkeye gönderdiği, geniş çaplı ve tehlikeli tatbikatlar düzenlediği yönündeki endişelerin de görmezden gelindiğini kaydetti. Açıklamada Batı medyası aslında hükümetlerinin siyasi siparişini yerine getiriyor, asılsız bilgiyi koordineli biçimde yayıyor, geniş çaplı enformasyon savaşına katılıyor ifadelerine yer verildi. Ayrıca açıklamada Batı medyasındaki yalan haberlerin Moskova'ya karşı Rusya'nın güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin haklı taleplerini baltalamayı ve itibarsızlaştırmayı, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik jeopolitik amellerini haklı çıkarmayı amaçlayan koordineli enformasyon saldırısının yürütüldüğünün kanıtı olduğu kaydedildi. Öte yandan bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamalarına yanıt olarak "Beyaz Saray'ın histerisi her zamankinden daha açık. Anglo-Saksonların ne pahasına olursa olsun savaşa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Amerika'da isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkililer, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Kiev Büyükelçiliği'ndeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi. Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, Büyükelçilik'teki yaklaşık 200 Amerikalı'nın büyük çoğunluğunun Amerika'nın ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında Polonya sınırına yakın bir yere gönderilebileceğini dile getirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı. Bakanlık daha önce Kiev'deki Amerikan Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatı vermişti. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine dün Polonya'ya 3000 ilave asker gönderilmesi talimatı verdi. Amerikan Başkanı Joe Biden daha önce Almanya'da konuştuğu 1000 Amerikan askerinin Romanya'ya kaydırılması, 18. Hava İndirme Kol Ordusu'nun 300 askerin Almanya'ya sevk edilmesi ve 82. Hava İndirme Tümeninden de 1700 askerin Polonya'ya sevk edilmesi talimatını vermişti.
İngiltere'nin savunmadan sorumlu devlet bakanı James Heapy, Rusya ile herhangi bir çatışma olması durumunda Ukrayna'da da İngiliz askerlerin olmayacağını bildirdi. Heapy, Sky News'a yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü'nün bölgede kutlanması hakkında. İran halkının İmam Hümeyni liderliğinde zafere ulaştırılan İslam İnkılabı, miladi 21. yüzyılın siyasi ve sosyal hayatındaki nadir olaylardan biri sayılıyor. Şubat 1979'da zafere ulaşan İran İslam İnkılabı'nın değerli ve kültürel bir inkılap olan köklerinin İslam inançlarına dayandığı, üstelik hedefleri ve ülkülerini de bu semavi dinde aradığı şüphe götürmez bir gerçektir. Aslında İran halkının İslam İnkılabı, Batı sekülerizm planı başlığında insani toplumlardan dinin ayrıştırılmasına çalışan bu süreçte sultan düzenin hedeflerinin gerçekleşmesinde ters bir hareket sayılıyor. Bu yüzden İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığı ilk günlerden itibaren müstekbir güçlerin İran halkının bu muazzam hareketine karşı ciddi muhalefetleri gündemlerindeki yerini aldı. Buna rağmen İran halkının İslam İnkılabı düşüncesi, küresel düzeyde yeni bir hükümet sisteminin benzersiz bir örneği olarak yerini aldı. Bu benzersiz özellik sebebiyle İran İslam İnkılabı çok kısa bir sürede İran'ın coğrafi sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı ve zulüm ile mücadele ve adil bir hükümetin kurulması olan ana mesajını dünyanın en ücra noktalarına bile ulaştırmayı başardı. Uluslararası siyaset edebiyatında etki faktörü devletlerin etkisinin bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı etki içinde bölgesel güçler diğer hükümetleri kendi politikalarını izlemeye zorlamaya çalışırlar. Bu bağlamda bölgesel güçlerin oluşumu konusunda siyaset uzmanlarından ve teorisyenlerden biri olan Evind Stord'a göre bölgede çok fazla nüfuza sahip olmak bölgesel gücün koşullarından biri olarak kabul edilmektedir. Belki de bu yüzden Batı Asya bölgesi bugünlerde bölgesel güçler arasındaki etki alanını genişletmek için ciddi bir rekabete tanık oluyor.
Hiç şüphesiz İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İran'ın bölgesel gücü bölgede ve dünyada çeşitli boyutlarda gelişmiştir. Bu nedenle İslam İnkılabı zaferinin ilk yıllarından itibaren bölge milletleri İran halkının sevinciyle sevinirken İran halkının üzüntüsüyle de hüzünlü ve endişeli olmuştur. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. yıl dönümü dolayısıyla bölgedeki birçok ülkede törenlerle kutlandı. Tabii ki bu konuda bölge halklarının kültürel, dini ve tarihi pek çok ortak noktası göz ardı edilemez. Fakat her yıl İran halkının İslam devriminin zaferine yıl dönümünde bölge ülkeleri bu amaçla seferber oluyor ve bu büyük günün zaferinin yıl dönümünü kutlamak için çalışıyor. Bu ülkeler arasında Afganistan, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Hindistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, hatta Rusya Özerk Cumhuriyetlerinin bazılarına değinebiliriz. Özellikle bölgenin bütün halkları İran halkının kurtuluşunu kendi kurtuluşları olarak gördükleri için şüphesiz İran İslam İnkılabı zafere yıl dönümünü kutlamakta bu bölge halkları için önemli olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. İran İslam İnkılabı İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin liderliğinde 11 Şubat 1979 tarihinde zafere ulaştı. Tabii ki İmam Hümeyni liderliğinin İslam İnkılabı'nın zaferi ve İslami sistemin oluşumundaki rolü çok büyüktür ve fikirlere İslami İran'ın sınırlarını aşmasında etkili olmuştur. Aslında bağımsızlık, uyanış ve özgürlük arayışları İslam İnkılabı'nın ana sloganı olarak İran sınırlarını aşmış ve kendi yandaşlarını ve destekçilerini de bularak dünyanın mazlum halkları ve özgürlüğü arayanlara model olmuştur. Bu bağlamda uluslararası Siyonist ve Batılı hükümetlere bağlı medyanın yaygın propagandasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı fikirlerinden bölge halklarına ilaveten dünya milletleri arasında özellikle Batılılar arasında birçok destekçi olduğunu unutmamak gerekir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye halkının ekonomik sıkıntıları ile ilgili. Türkiye'de ekonomik sorunlar arttıkça Türk halkı azalan gelirler, azalan istihdam, yükselen enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık ile mücadele ediyor. Bu bağlamda hükümet karşıtı gösteriler düzenleyerek sokaklarda taleplerini haykırarak Ankara hükümetine duyurmaya çalışıyorlar. Az gelirli ailelerin geçim sıkıntısı ve ekmek derdinin ardından şimdi de elektrik faturaları halkın sorunlarını ikiye katlamıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar sokaklarda elektrik faturalarını yaktı ve elektrik şirketlerinin genel merkezlerinin önünde hükümet karşıtı gösteriler düzenledi. Haber kaynakları Türkiye genelinde binlerce kişinin bu yılın başından bu yana yükselen elektrik fiyatlarını protesto ettiğini bildiriyor. Geçen hafta İzmir, Diyarbakır ve Mardin'de dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illeri artan elektrik fiyatlarına karşı halkın protesto gösterilerine şahit oldu. Mardin'de düzenlenen gösteride protestocular Türk Cumhurbaşkanı'ndan görevden çekilerek istifaya çağırdılar. Bazı bölgelerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbede sonucu bazı protestocular tutuklandı. Bu bağlamda ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'de bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanı'ndan elektriğin fiyatını arttırma kararını geri almasını istedi. Aynı zamanda iç ve dış siyaset meseleleri uzmanı olan Kılıçdaroğlu söz konusu video görüntüsünde Türkiye halkına hitaben şöyle dedi. Biz sadece birbirimize yardım ederek bu baskıya son verebiliriz. Bazı hükümet yetkililerinin zengin bir hayatın tadını çıkardığı bir zamanda milyonlarca insan geçimini sağlamak için mücadele ediyor. Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan'a seslenerek elektrik KDV'sini %1'e indirmesini istedi. CHP Genel Başkanı'nın halkın yanında olması ve onlara desteğini ifade etmesi popülaritesini arttırırken iktidardaki AK Parti Genel Başkanı'nın sorunlarını ikiye katlayacağı açıktır.
Son aylarda çeşitli vaatlerle halkın ekonomik durumunun iyileşmesiyle ilgili vaatlerde bulunan Erdoğan, son zamanlarda halkı yatıştırmak için yeni bir yönteme başvurmuş görünüyor. Son yıllarda Erdoğan hükümeti ulusal para TL'nin başlı Amerikan doları olarak diğer dövizlere karşı değer kaybetmesi, kamu gelirlerinin keskin şekilde azalması, enflasyonun yükselmesi ve istihdamın azalması gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Erdoğan ulusal paranın değer kaybetmesinden ve Türk halkının ekonomik ve geçim sıkıntısından bazen yabancı ellere bazen de banka faizlerinin sorumlu tutuyor. Son 5 ayda TL yaklaşık %37 oranında değer kaybetti. Tabii ki bu oran geçen yıl TL'nin %40'ın üzerine devalüasyonuna ilaveten yaşanıyor. Bu da yapılan anketlerde Erdoğan'a desteklerin düşmesine sebep oluyor. Mevcut durumun devam etmesi halinde Haziran 2023'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerinde Erdoğan'ın zor bir sürecin beklediği görülüyor. Muhalefet partileri ise ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Erdoğan hükümetini ekonomik ve geçim sorunları nedeniyle düşürmek için yoğun şekilde çalışıyorlar. Halkın artan sorunları ve Erdoğan hükümetinin belirli bir program sunamaması doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ülkenin bütçe açığını arttığını açıkladı. Türkiye'deki korkunç ekonomik duruma rağmen Erdoğan şimdiye dek krizin oluşmasındaki rolünü kesinlikle kabul etmezken sorunun bazen yabancı ellere bazen bankaların yanlış politikalarına bağlamıştır. Fakat askeri maceracı politikalar da izlemek, komşu ülkelere işgal etmek, Akdeniz ve Ege'de askeri varlık, Libya ve Kafkasya'da asker bulundurmak ve Fars Körfezi kıyısında bazı gerici Arap ülkeleriyle ilişkilerde girilen ve kriz yaratmak eylemi, Erdoğan hükümetinin olumsuz politikalarının sadece birkaç örneğidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Amerika'dan bağımsız orma görüntüsü verme çalışırken Rus ve Batı yapımı silah arayışı, siyasetleri ve benzerleri Türkiye'nin iç ekonomik sıkıntılarının gerçek nedenleri arasındadır. Unutmayalım ki Suriye ve Irak'ın işgalinden ve Erdoğan hükümetinin yanlış askeri politikalarından önce Türkiye halkı ekonomik huzur ve barış içinde yaşıyorlardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın işgal rejimi İsrail'de yeni hükümetiyle bir diyalog başlattığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 kez işgal rejimi İsrail Başkanı Herzog ile görüştüğünü bildirdi. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Siyonist İsrail rejimiyle ilişkiler normalleşmesinin Ankara'nın Filistin halkı konusundaki siyasetlerinin değiştiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Şimdi bu çelişkili tutum son günlerde Filistin politikası ve bölge politikası ile ilgili haber medya çevrelerinin dikkatini çekmektedir. Biz de bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini bu konuyla ilgili sizlerle paylaşıyoruz. Araştırmacı Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Mehdi Bey. Şimdi Türkiye gündemini bu konuyla ilgili muhakkak siz de duyuyor ve takip ediyorsunuzdur. Son günlerde İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi, çeşitli açılardan özellikle Filistin konusunda Türkiye'nin değişmez politikalarının sorgulanması dikkat çekti. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-İsrail ile ilişkiler konusunda neyi amaçlıyor, neyi hedefliyor efendim?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selam ve saygılarımı sunuyorum. Şu konuya ilişkin ilk elden bakıldığında Türkiye-İsrail ilişkilerinin çok dalgalı olduğu, zaman zaman karşıt gibi bir dalgalanma süreci içerisine girildiği görülse de bunun özünde böyle olmadığını görmek gerekiyor. Bunun tarihçesine baktığımızda İsrail ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki konumlanış niteliği itibariyle ve oynadıkları rol itibariyle ve karşı karşıya bulunduğu sorunlar itibariyle önemli benzerlikler taşıdığını görüyoruz ki bunun ilk başlangıcında İsrail kurulduğu, Siyonist İsrail yönetimi kurulduğunda Orta Doğu'da ilk tanıyan resmi olarak, devlet olarak onu ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Bunu göz ardı ettiğimiz zaman bir yanlışa düşmüş oluruz. Yanlış bir değerlendirmeye başlamış oluruz. O açıdan bunu hiçbir zaman unutmadan adım atıldığı ve araştırma, inceleme bu temelde yapıldığında doğru sonuçlara varılabilecektir. İlginçtir. İsrail'in Filistin sorunu vardır. Türkiye'nin de Kürdistan sorunu vardır. İsrail'in Filistin halkıyla yaşadığı sorunlar ve ona karşı uyguladığı şiddet insanlık suçu niteliğinde devam ede gelmiştir. Bu her gün tekrarlanan ve modern medeni dünya gözleri önünde, modern dünyanın gözleri önünde cereyan eden günlük olaylar, rutin halini almış olaylar olmakla beraber Türkiye'de de bunun çok daha fazlasını zaman zaman şahit oluyoruz ve basına yansıyan konular itibariyle böylesi bir niteliğe sahip bir sorun ortada vardır. Yani Kürtlerin yaşadığı, Türkiye'de yaşadığı sorunlar ve Filistinlerin İsrail'de yaşadığı sorunlar. Bu benzerlikleri niçin veriyorum? Bu benzerlikleri hiçbir zaman Türkiye-İsrail yönetim açısından ve müttefiklerinin niteliği açısından hiçbir zaman karşıt bir politika güdemeyecekleri, bunun işin doğasına aykırı olacağı ve Orta Doğu'da üstlenmiş oldukları rol itibariyle buna çok tezat teşkil edeceğinin görülmesi gerekiyor. Bu açıdan belirtmek gerekiyor. Tabii 6 yıllık Orta Doğu'da bir Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir soğukluk gibi görülen bir süreç yaşandı. Tabii bunun tümden ilişkisiz olduğunu beklemek çok yanlış olacaktır. Ancak 6 yıllık bir süreçte Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir soğuk hava dalgasının var olduğu izlenimi verildi. Bunu hiçbir zaman bir ilişkilerin kopukluğu veya kriz biçiminde değerlendirmemek gerekiyor bana göre. Bu çok yanlış olur. Yani Türkiye-İsrail hiçbir zaman karşıt bir politika içerisine giremez. Yani doğaları buna izin vermez. Doğaları gereği böyle bir pozisyon içerisine giremezler zaten. Böyle değerlendirmelere giren bazı devletlerin de çok dış politikada ciddi hatalar işlediklerine tanık oluyoruz. Ve böyle sonuçları da görebiliyoruz.
Tahran Radyosu.
Şimdi biz bölge güvenliği açısından da Filistin ülküsünün ve aslında direnişe olan desteklerin çok önemli katkısı olduğunu duymaktayız. Özellikle Türkiye yetkililer tarafından. Şimdi bu vurgular ve bu ısrar özellikle Filistin konusunda, yani Sayın Çavuşoğlu bir taraftan demin ifade ettiğim üzere Filistin politikasında halkıyla ilgili bizim tutumumuzda bir değişiklik olmayacak diyor ve diğer taraftan da yani bu normalleşmeyi eskiden galiba olacakmış da şimdi gecikmişler şeklinde açıklamalar yapıyor. Şimdi bu güvenlik meselesi bölgemizde Türkiye'nin bu normalleşmeye giriştiğinde sizce sarsılmaz mı? İsrail ile ilişkileri normal hale getirirse bölgemizin konumu nasıl olacak sizce?
Şimdi burada çok ciddi yanılsama ve yanıltma açıklamaları vardır. Bunun görülmesi gerekiyor. Zira kapitalist modernite bir yaklaşımla ısrarla sürdürülmek istenen, oysa ki eskimiş, sorunlara cevap olmayan, bilimsellikten uzaklaşmış, tamamıyla çürümüş politikalar söz konusu ve ısrarla özellikle bölgedeki şiddete başvuran devletler ısrarla bu politikanın sürdürücüleri olmak istiyorlar. Özü bu iken söylemde ise bunu cilalama yaklaşımı. Yani burada yapılan açıklamaların, biraz da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın eleştiri konusu olduğu, yani cilalamadan öteye bir şey olmadığı, yok efendim biz hükümetle ilişkileri geliştireceğiz de halka yaklaşımımız, Filistin halkına yaklaşımımız değişmeyecektir gibi bir şey. Yani abesle iştigal dedikleri bir durum olsa gerek. Bu konulara yaklaşımda bu hükümetlerin netleşmesi, demokratikleştirmesi gereken tutumlar vardır, yaklaşımlar vardır. Olması gereken böylesi bir değişim iken bunun üstünü örtmek, işte biraz da meşrulaştırmak, yani yaklaşımlarını meşrulaştırmak amaçlı bu yaklaşımın gelişmesini, bu politikanın gelişmesini tabii ki kabul etmek doğru değildir. Bunlar yanlıştır. Yanlışa da kılıf giydirmek gibi bir şeydir. Yani Dışişleri Bakanlığı, yok bilmem İsrail hükümetiyle biz ilişki geliştireceğiz. Fakat bu Filistin'e yaklaşımımızın sert bir yaklaşımı olmayacak. Bu dediğimiz gibi abese istigaldir ve doğruyu ifade etmeyen bir yaklaşımdır. Yani evet. Ciddi olmak gerekiyor başta. Bir politika sürdürülecekse devlet ciddiyetini göz ardı etmeden, tutarlılığı göz ardı etmeden bu ciddiyetle bir açıklamanın yapılması gerekiyor.
Doğru.
Belki bu açıklama işte örneğin 50 yıl önce yapılmış olsaydı ciddi bir karşılığı olurdu. İnsanlar belki buna kanırlardı ama bu dönemde artık insanlar kanmaz buna. Bunu görmesi gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ederim Mehdi Bey, bizi kırmadığınız için efendim.
Rica ederim. Saygılar bizden.
Çok sağ olun.
Selamlar.
Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri konusu etrafında Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek istediği gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımızda araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü kutlamalara dünya medyasında geniş yankı bulması, Amerika'da yapılan en yeni anketlerin Başkan Joe Biden'in halk arasında desteğini sürekli kaybettiğini ortaya koyması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Amerika'nın gelişmiş silahlarının Irak'ta IŞİD'e ulaştığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'taki El-Fetih Parlamento Koalisyonu liderlerinden biri birçok gelişmiş Amerikan silahının Irak'ta IŞİD'e ulaştığını duyurdu. El-Fetih Parlamento Koalisyonu liderlerinden Uday El-Hadran, Irak'ın doğusunda İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Diyale eyaletinde Amerikan terör güçlerinin şüpheli hareketleri konusunda uyarıda bulundu. El-Hadran, El-Malum'a haber sitesine şunları söyledi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca IŞİD unsurlarının Hamrin, El-Havi veya diğer bölgelerdeki varlığında açıkça görüldüğü üzere IŞİD terör grubuna yönelik mali destek arttı. Diyala'nın çeşitli yerlerinde son aylarda IŞİD terör faaliyetlerinin arttığına değinen Hadran şunları kaydetti. En tehlikeli mesele gelişmiş Amerikan silahlarının Diyala vilayetinde IŞİD teröristlerinin eline geçmesidir. Özellikle gelişmiş keskin nişancı tüfekleri çok tehlikelidir. Iraklı parlamenter açıklamasının devamında IŞİD saldırılarının %90'ında bu silahları kullanıyor. Bu nedenle bu silahın ve tedarikçilerinin varış yolunu belirlemek için derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu silahları hangi tarafların IŞİD'e teslim ettiğinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor, dedi. Hadran, bu durumun Irak'ın ulusal güvenliğine zarar vereceğini belirterek, kanıtlar son aylarda IŞİD'e benzeri görülmemiş bir destek olduğunu ve bunun grubun Diyala ve diğer Irak vilayetlerindeki saldırılarında artışa yol açtığını gösteriyor. Irak'taki durumu sarsmaya çalışan uluslararası planlar var ifadelerini kullandı.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Ayan'ın inkılabın yüce değerlerinin İslami İran'ın dış politikasının kılavuzu olmaya devam edeceğini vurgulaması Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklama yaparak İran'la ticari ve mali ilişkileri yaptırımların tehdidinden korumak üzere bir mekanizma geliştirmekte olduklarını belirtmesi gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen cinayetlerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika İngiltere destekli işgalci Suudi Koalisyon Yemen'in başkenti Sana'da sivil merkezlere yakın zamanda geniş çaplı saldırı tehdidinde bulundu. Suudi Koalisyon Sözcüsü Tuki el-Maliki, Yemen'in başkenti Sana'da sivil merkezlere gelecek saldırılarını haklı çıkartmak için Sana sakinlerinden kendilerince askeri amaçla kullanılan sivil bölgeleri 72 saat içinde boşaltmalarını istedi. Suudi Koalisyon savaş uçakları geçtiğimiz saatlerde başkent Sana'da dahil olmak üzere Yemen'in çeşitli vilayetlerindeki bölgeleri 38 kez bombaladı. Bu arada Yemen Silahlı Güçler Sözcüsü Yahya Seri'de yaptığı konuşmada İHA birimi Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'nda önemli bir askeri üssü hedef almayı başardıklarını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abha Havalimanı'nın Yemen karşıtı askeri operasyonlar için kullanılan havalimanlarından biri olduğunu kaydetti. Suudi koalisyonu daha önceleri Yemen ordusunun askeri amaçlarla kullandığını iddia ettiği tesisleri hedef aldığını, bu yüzden söz konusu tesislere saldırdığını duyurmuştu.
Tahran Radyosu.
Hemşire gazetesinde İran'ın petrol ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Reuters haber ajansı, İran'ın günlük petrol ihracatının son 3 yıl içinde ilk kez günlük 1 milyon varile ulaştığını bildirdi. Denetçi bazı firmalar bu ajansa yaptıkları açıklamada Amerikan ambargolarına rağmen İran'ın petrol ihracatına devam ettiği ve ihracatın büyük kısmının Çin'e yapıldığını bildirdi. Pekin, Amerika'dan İran aleyhindeki tüm ambargoları ortadan kaldırmayı istemektedir. Tankerlerin güzergahları ve petrol satışlarını izleyen petrol lojistik firması, İran'ın Aralık ayında petrol ihracatının 1 milyon varilin üzerine çıktığını ve bunun son 3 yılın en büyük rakamı olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerine tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 36. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Muhammed Bedir Hüseyin, ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'e olan ilgisini göstermeye başladı ve daha sonraları İslam dünyasının en büyük ve en ünlü karilerinden biri oldu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün yine tilavet dünyasının ünlü karilerinden biriyle tanışmak istiyoruz. Üstad Muhammed Bedir Hüseyin. Muhammed Bedir Hüseyin 3 Ocak 1937 tarihinde Mısır'ın batısında Tanta eyaletinin merkezi Santa kentinde dindar bir ailede dünyaya geldi. Babası Kur'an-ı Kerim hafızıydı ve takvası ile ün yapmıştı. Muhammed'in babası sürekli Allah-u Teala'dan ona erkek bir evlat vermesini niyaz ediyordu. Muhammed'in babası oğlunu Kur'an-ı Kerim hafızı yapmak istiyordu. Sonunda isteği icabet gördü ve Muhammed ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'e ilgi göstermeye başladı. Muhammed'in babası Allahu Teala'nın ona verdiği evladı bir gün İslam dünyasının en büyük ve en ünlü karilerinden biri olacağını bilmiyordu.
Kendisi Kur'an-ı Kerim hafızı ve takvalı bir insan olan Muhammed'in babası onu 14 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim kıraatının büyük üstadlarından birinin mektebine yolladı ve oğlunu Kur'an-ı Kerim hafızı ve bu semavi kitabın tilavet ilmine öğrenmesini istedi. Üstad zamanla Muhammed Bedir Hüseyin'in yeteneğini fark etti ve babasına oğlu bir gün İslam dünyasının ünlü karilerinden biri olacağını müjdeledi. Muhammed Bedir Hüseyin ergenlik çağının anlarını şöyle anlatıyor. Mektepte Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve ezberleme hızım ve ilerlemem çok iyiydi. Ben de bir gün büyük bir kari olmak için çabalarını artırmaya başladım. Ergenlik çağında radyo benim tek eğlencem sayılıyordu. Ben saatlerce radyo karşısında oturur ve Mısır'ın Mustafa İsmail, Abdülfettah Şaşai, Mahmut Ali Benli, Abdülbasit Muhammed, Abdülsamed ve diğer tilavet nihalarının tilavetini dinliyordum. Muhammed Bedir Hüseyin Kur'an-ı Kerim ile ilgili tüm başvurularını, babasının emeklerine borçlu olduğunu belirterek bu konuda şöyle diyor. Babam benim Kur'an-ı Kerim kelamını öğrenmek ve kıraat alanında yüksek mertebelere nail olabilmem için gerekli olan her şeyi hazırlıyordu ve bu uğurda benim en büyük desteğimdi. Babam yanımda oturup kıraat tarzımı ve nasıl tilavet ettiğimi dikkatle takip ediyor ve nerede bir sorunum varsa bana yardımcı oluyordu.
Muhammed Bedir Hüseyin bir de El Eser Üniversitesi'ne nasıl girdiğini şöyle anlatıyor. Babam hatta benim El Eser Üniversitesi'ne girebilmek ve burada dini ilimleri akademik düzeyde öğrenmem için gerekli şartları hazırladı. Ben de El Eser Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim ilimlerini akademik düzeyde öğrenmeye başladım ve Kur'an-ı Kerim hafızı olduğum için sarf ettiğim emek ve çabayla bu üniversitede yüksek derecelere nail olup seçkin notlarla mezun oldum.
Tahran Radyosu.
Muhammed Bedir Hüseyin Kur'an-ı Kerim tilavetine sınırsız aşkı ve ilgisi yüzünden Üstad Mustafa İsmail'in tazını taklit etmeye ve yaz merasimlerinde ve dini törenlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı. Ancak Üstad Muhammed daha sonraları kendi tarzını geliştirdi. Bu tarz o dönemin seçkin üstadlarının tarzının karışımı bir tarzdı.
فسواك فبدلك
Muhammed Bedir Hüseyin'in babası arkadaşlarının sürekli teşvikleriyle 1961 yılında Mısır Radyosu'na başvuruda bulundu ve oğlu Muhammed henüz 24 yaşındayken Mısır Radyosu'na girmek üzere radyonun jüri heyetine dilekçe sundu. O sırada 160 kişi daha Mısır Radyosu'na girmek üzere başvuruda bulunmuştu. Ancak jüri heyeti başvurulardan sadece 4'ünü kabul etti ki Muhammed Bedir Hüseyin de onlardan biriydi.
Genç kari Muhammed Bedir Hüseyin'in kaderinde ünlü bir kari olmak varmış. Muhammed Bedir Hüseyin böylece ünlü bir kari oldu ve ardından birçok ülke tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti için davet edildi ve ünü İslam dünyasının dört bir yanına yayıldı. Muhammed Bedir Hüseyin, Mısır Radyosu'nda Melekuti ve Hazin sesiyle tilavete başladıktan sonra birçok ülkeden davetler aldı. Üstad Muhammed, 1963 yılında henüz 26 yaşındayken Hindistan ve Pakistan'a gitti ve ülkenin insanlarını güzel tilavetleriyle coşturdu. Muhammed Bedir Hüseyin 1964 yılında Cezayir'e gitti ve bu ülkenin büyük camilerinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti.
Üstad Muhammed Bedir Hüseyin 1970 yılında Sudan'a ziyaret yaptıktan sonra aynı yılda Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına jüri heyet üyesi olarak Malezya'ya gitti. Ve her yıl İslam dünyasının en büyük Kur'an-ı Kerim yarışmalarından biri olan bu yarışmalarda jüri heyetinde yer aldı. Üstad Muhammed Bedir Hüseyin ayrıca Amerika'nın 10 eyaletinde de yine Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde de tilavet etti. Üstad Muhammed Bedir Hüseyin bu ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı ve aldığı hediyelerin yanı sıra bazı ülkelerin birinci derece nişanları ile ödüllendirildi.
Üstad Muhammed Bedir Hüseyin Mısır'da ilmi açıdan seçkin bir konuma sahipti ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden başka ilmi mevkilerde de görev yaptı ve bazı eserlere imza attı. Üstad Muhammed 1980 yılında El-Eser Üniversitesi'ne bağlı okulların baş müfettişi görevine ve yine eğitim alanında çok yüksek bir mevki olan Muvaccebehi Ağam makamına nail oldu. Üstad Muhammed Bedir Hüseyin ayrıca Mısır İslam Yüksek Meclisi'ne üye oldu ve bu meclis tarafından birçok milli ve uluslararası konferansa katılarak birçok uluslararası rekabette de hakemlik yaptı.
Üstad Muhammed Bedir Hüseyin'in tarzı Mısır'ın eski ve yeni karilerinin tarzının karışımı bir tarzdır. Kur'an-ı Kerim hocası ve karesi Hüseyin Ahavan Ekdem, Üstad Muhammed'in tilavet tarzı hakkında şöyle diyor. Şeyh Muhammed Bedir Hüseyin, İslam dünyası ve Mısır'ın eski ve tilavete musallat olan karilerinden biridir. Has bir ses tonuna sahip olan üstadın sesinde çok hoş ve güzel bir tarz vardı. Üstadın kullandığı elhan sade ama hoştur, muhatabın ilgisini çeker. Üstad Muhammed ayrıca Kur'an-ı Kerim'in uzun ayetlerini icra etmek üzere uygun nefese de sahiptir. Ve tilavetleri gerçekten cazip ve dinlemeye değerdir. Ancak nameleri ve çeşitli makamların düzenli bir şekilde düzenleyemediğinden tarzı amatörler için zor gelebilir.
Üstad Muhammed Bedir Hüseyin 2003 yılında ve henüz 66 yaşındayken hayata gözlerini yumdu ve kendisinden çok zengin tilavet hazinesini geride bıraktı.
Evet Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Tarzları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bildiğiniz üzere bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş desteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininde özgürlük meselesini, boyutlarını, yapılması gerekenler ve gerekmeyenleri açıklıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Fransa gibi Batı ülkelerinde ve diğer yerlerde özgürlük konusunda Emirül Müminin aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor: "Başkalarının kölesi olmayın, çünkü Tanrı sizi özgür kıldı." Bundan daha açık ne olabilir? Yani insanlar özgürler, hürler. Özgürlük her türlü özgürlüktür. Veya diğer ünlü cümlesi ki şöyle buyuruyor: "Sen insanları köle yaptın ve Tanrı onları özgür yarattı." Bunu o dönemin bazı hükümranlarına hitaben diyor ki, "İnsanları köle yaptın. Allah-u Teala insanları hür yarattığı halde sizler onlara köle gibi davranmak mı istiyorsunuz?" Bunlar İslami mariftir. Buna benzer İslami marifte çok şeyler var. Nehcül Belaga'da bu konuda sayısız sözler var ve diğerlerinde. Bu yüzden bu değerler silsilesi ve marif silsilesi ve marifet sistemi ve değerler sistemi bu şekildedir. Bunların arkasında ahkam vardır. Yani gerekler ve gerek olmayanlar, yap ve yapmamalar. Bu İslami ahkam, ister bireysel ister sosyal, tümü o marifetten kaynaklanıyor ve o değerlere dayanıyor. Yani Allah-u Teala'nın Müslim insana belirlediği tüm bu teklifler, o temel kavramlar ve marifetten kaynaklanıyor ve değer kavramlar ile örtüşüyor ve bu yolda yükselmeye yardımcıdır. İşte bu, Bisset'ten halka hediye edilen bir kapsamdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değer Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ele alacağız.
Sohbetimize son bir hafta içerisinde gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ve görüşmelerin devam etmesi
ve Kazakistan'daki tasfiyelerin devam etmesi
Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki iki önemli gelişmeydi. Şimdi detaylar.
Bakü ve Erivan arasındaki sorunların son bulması ve Güney Kafkasya'da savaş ve çatışma meselesinin her zaman için çözümü amacıyla istişareler devam ederken, Ermenistan ve Türkiye yetkilileri de ikili ilişkilerin yeniden başlaması için Moskova'da ikinci tur görüşmeler için planlama yapıyorlar.
Erivan ile Ankara arasındaki görüşmeler iki ülke ve bölge ülkeleri için büyük öneme sahiptir. 14 Ocak'ta Moskova'da düzenlenen birinci tur görüşmelerde Türk ve Ermeni tarafları herhangi bir ön şart ileri sürmeden ilişkilerin tam normalleşmesi amacıyla bir takım anlaşmaya vardılar. Birinci tur görüşmelerin ardından Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan uçuşlar 2 Şubat günü itibariyle başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan Uluslararası Havalimanı'ndan yolcu uçağı İstanbul'a hareket etti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin ikinci turu düzenlenecek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk ve Ermeni özel elçiler arasındaki iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin ikinci tur müzakerelerin 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağını duyurdu. Açıklamada Türkiye ve Ermenistan'ın özel elçileri Serdar Kılıç ile Rubin Rubinyan arasında bir sonraki görüşmelerin 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Türkiye ve Ermenistan'ın özel elçileri Serdar Kılıç ve Rubin Rubinyan ilişkileri normalleştirmek için Ocak ayı sonlarında Moskova'da bir araya gelmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti ve iki taraf normalleşme sürecine ilişkin görüşte ailesinde bulundu. İki taraf müzakerelerin ilişkileri normalleştirme hedefi doğrultusunda ön koşulsuz olarak takip edilmesi gerektiği konusunda anlaştılar. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ülkeyi Moskova'da temsil etti. Görüşmelere Ermenistan adına Parlamento Başkan Yardımcısı Rubin Rubinyan da katıldı.
Bu bağlamda ilk görüşmenin ardından da Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ilk görüşmenin Ankara ile Erivan arasındaki son görüşmelerin üzerinden 12 sene sonra olumlu ve yapıcı bir ortamda düzenlendiğini, bu görüşme sonucu Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşların yeniden başladığını bildirdi.
Türk yetkilileri daha önce Bakü ve Erivan arasındaki çatışmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiği gerekçesiyle Erivan ile münasebetlerini kestiğini ileri sürüyordu. Ancak gelinen aşamada iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler başlamıştır ve taraflar aralarındaki sorunların çözümü için çaba göstermekte. Bu arada bazı Azeri uzmanlar gelecek 2 veya 3 sene içinde 3. Karabağ Savaşı'nın patlak verebileceğinden söz ediyor. Nitekim Azeri uzmanlarından Arif Yunus, Osman Kızı kanalına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ münakaşasının Ermenistan teslim olduğu için son bulduğunu ısrarla dile getirmesine rağmen 2024 ve 2025 yıllarında 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanabileceğini belirtti.
Amerika'da bulunan Azeri uzman Ermenistan'ın yeni Rus silahları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de İsrail ve Türkiye silahlarıyla silahlandırılmasının 3. Karabağ Savaşı için hazırlık yapıldığı anlamına geldiğine işaretle
3. savaşta Rusya'nın tarafsız kalmayacağını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni cezalandıracağını kaydetti. Aslında bölge ülkeleri arasında ikili ve üçlü görüşmelere rağmen bölge ülkeleri arasında güven ortamının olmayışı 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanması ihtimalini güçlendiriyor.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerle ilgili üzerinde durulması gereken bir konu, Ermenistan'ın daha önce ileri sürdüğü şartlarından vazgeçmesidir. Bunun için Ermenistan'da yapılan anket sonuçları, bu ülke halkının Nikol Paşinyan yönetiminin yaklaşımlarına karşı olduğunu gösteriyor. Ünlü Ermeni Türkolog Vorovyan Gamyan, Facebook hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Amerika'nın IRI kurumu tarafından Ermenistan, Kasım-Aralık 2021'de yapılan anket sonuçlarına işaretle, bu anket sonuçlarının Ermenistan vatandaşlarının Türkiye ile ilişkilere nasıl baktığını anlama noktasında önemli olduğunu belirtti.
Ankete göre Ermeni vatandaşlarının %90'ı Türkiye ve %77 Azerbaycan'ı Ermenistan için esas siyasi tehdit kaynağı olarak görüyor. Ankete katılanların çoğu ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bu ülke için hem güvenlik hem de ekonomik alanında tehdit olarak niteliyorlar. Ermenistan halkı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa ve iki ülkenin ilişkilerinin 30 senedir kesilmiş olmasına rağmen hala Türkiye'yi ana düşmanlar olarak görüyorlar. Kuşkusuz bu güvensizlik iki ülkenin görüşmelerinin sonuçları üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.
Kazakistan'ın büyük kentlerinde tam huzurun sağlanmasının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev iktidarı tam olarak ele geçirme ve tasfiye girişimlerini yoğunlaştırdı. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı ülkedeki durumu tam anlamıyla kontrol altına almaya çalışırken Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e tanınan tüm ayrıcalıkları kademeli olarak kaldırmak için ciddi çabalara başlamıştır. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde Kazakistan'ın başkentin adının Nur Sultan'dan eski adına veya yeni adına değiştirilmesi bekleniyor. Sonuçta 2022 yılının ilk ayında Kazakistan'da yaşanan olaylardan ve kaoslardan sonra bu ülkede Nazarbayev ailesinin lehine olan durumun değişmekte olduğu sonucuna varılabilir. Bu hedefe ulaşmak için Kasım Jomart Tokayev, taleplerini gerçekleştirmek için önemli araçlardan yararlanmaya çalıştı.
Kazakistan halkı da dahil olmak üzere tüm ulusların zayıf noktası olarak kabul edilebilecek etkili konulardan biri Nazarbayev ailesinin mal varlığının ifşa edilmesi ve bu geniş ülkenin insanlarının yoksulluğuyla karşılaştırılmasıdır. Tokayev geçen hafta yaptığı konuşmada ülke çapındaki geniş çaplı protesto gösterilerinin ana nedeninin ülkedeki kabul edilemez gelir farkı olduğunu, ülkesindeki bu yöndeki gösterilerin ana nedeninin bu yönde olduğunu söyledi ve insanların yararına reform ihtiyacının altını çizdi.
Kasım Jomart Tokayev'e göre Kazakistan'daki Ocak ayı başlarında meydana gelen olaylar yıllar içinde biriken sorunları ortaya koydu. Kazakistan'da zengin ve fakir arasındaki ciddi sınıf farkı kabul edilemez bir düzeye ulaştığını belirtti. Kasım Jomart Tokayev, gelirdeki bu tür büyük eşitsizlik ve ciddi sınıf bölünmeleri ve ayrımları yakılmış bir barut ve ateş görevi yapmaktaydı. Bunun arkasında duran teröristler ve komplocular tarafından istismar edilen fırsat sağlamıştı dedi.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Aslında Kazakistan Cumhurbaşkanı bir yandan da yabancı hükümetlerin ülkede istikrarsızlık yaratmadaki rolünü yineledi. Bu konuda Kazakistan'daki son gelişmeler konusunda Türkiye'li uzman Hakan Güneş şunları söyledi. Amerika ve batılı ülkeler Kazakistan'ın iç gelişmelerini suistimal ederek Rusya'ya zayıf göstermeye çalışıyorlar.
Bu acı gerçek, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batılı hükümetlerin hedeflerine ulaşmasında başarısız kaldığını, bu oyunu şimdilik bölgedeki rakip hükümetlerin, özellikle de Rusya'nın çıkarları karşısında kaybettiğini gösteriyor. Resmi Kazak devlet kurumlarına göre ülkedeki ortalama gelir ayda 1300 dolardır. Bu rakam Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en yüksek olmasına rağmen Kazakistan halkını yoksulluktan ve rahat bir yaşamdan kurtarmaya çalışmaktan çok uzak. Her halükarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev şunları da sözlerine eklemesi dikkat çekiyor. Şimdilik tam güvenlik ülkeye geri döndü. Ancak güvenlik görevlileri herhangi bir güvensizlik yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almıştır.
Kazakistan Senatosu, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından Nursultan Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi Başkanlığı kararını iptal etti. Kazakistan Senatosu Milletvekili Lizzet Süleyman şunları söyledi. Senatörler Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi'nin resmi olarak Cumhurbaşkanı tarafından yönetilmesini gerektiren yasa değişikliklerini desteklediler.
Daha önce Kazakistan ilk Cumhurbaşkanı ve halkın lideri olan Nursultan Nazarbayev ömür boyu Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi Başkanlığı atanmıştı. Nazarbayev'in ailesi de Kazakistan'da kilit görevlerde yer almıştı. Sonuçta Kazakistan'ın en büyük 20 şehrinde yaşanan huzursuzluktan sonra Nazarbayev ailesinin durumu değişmektedir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri üzerine hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar, yenilenen ziynetlerdir. Fikir, saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde edep yenilenen ziynetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi, ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belaga öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.